Merhabalar. Bugün öyle sıra dışı bir kişiyle söyleşeceğim ve aslında öyle çok zamandır kendisiyle sohbet etmeyi istiyordum ki karşımda olduğu için çok acayip heyecanlıyım şu anda. Fırat Nezirioğlu bir dokuma sanatçısı, dokuma ustası, bir dansçı, bir akademisyen, bir İzmirli kendisi. Daha ne olsun, tam bir kabına sığmayan. Bu bir çırpıda sıraladığım vasıfların hepsini layığıyla yapan ve hepsini sanki dokuma tezgahındaymış gibi birbiriyle bağlayan, ilişkilendiren bir insan gördüğüm kadarıyla. Hoş geldin, iyi ki geldin Fırat Kabına Sığmayanlar podcastine.
Ay, hoş buldum. Seni bir kere gördüm ama canım benim diyeceğim. Ne kadar güzel olmalısın. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hoş buldum.
Hoş geldin. Ben de çok çok mutluyum seni ağırladığım için burada. Çok uzun zamandır seni takip ediyorum. Bu podcast için de sana dair söyleşileri izledim, yazıları, çizileri okudum. Seni böyle karşımda görünce ki bir kere dediğin gibi buluştuk, karşılaştık. Sanki böyle 40 yıldır seni tanıyormuşum hissiyle karşındasın. Evet. Samimiyeti bana verdiğin için çok teşekkür ederim sana.
Ben teşekkür ederim canım benim.
Şimdi ilk soruyla başlayalım. Aslında bu soruyu pek çok söyleşide soruyorlar, anlatıyorsun sen de ama sonra daha farklı noktalara sorularımın evrilmesini sağlayacağım. Ama ilk aşamada biraz daha seni tanısınlar diye sen anlatır mısın kısaca dokuma ile yolunun kesişmesi kısmına kadar olan süreci? Evet. Ve sonra esas çünkü o noktada dans başlıyor, öncesinde evet. Başlıyor dans. Biraz o kısımları böyle bir minik özetlersen ondan sonra açalım bunları. Çünkü soracak böyle bir milyon, senin de anlatacak bir milyon şeyin var ben biliyorum.
Ay yaşasın. Yani işte İzmir'de doğdum. Deniz, güneş, kum, mis gibi. Havalar çok güzel, çok sıcak. Sıcak çok severim. Ondan sonra babamın isteğiyle dans etmeye başladım. Babam futbolcu. Kız kardeşim ritmik jimnastikçi, dünyada ilk dörtte. Ondan sonra bir erkek ortanca kardeşimiz var, bence hepimizden yetenekli. O çok iyi bir çizer, çok iyi bir dansçı, her şeyin çok iyisi. Ve çok iyi olduğu için bence hiçbir şey yapmamaya karar verdi ve müthiş bir bilgelik. Ondan sonra ben babamın isteğiyle dans etmeye başlayınca üniversiteye kadar dans ettim ve zannettim ki hayatımı bu şekillendirecek. Ama üniversiteye geldiğimde ne olduğunu bilmediğim bir şekilde annemin isteğiyle de tekstil okumaya yönlendirildim. Tekstil ve moda tasarım. Hayatımda danstan başka bir şey yoktu. Bir anda tekstil bölümü sınavlarına girdim. Güzel Sanatlar Fakültesi okudum. Orada aslında moda bölümü okudum ama moda bölümünden bir baktım ki yani herkes kadar tasarlıyorum. Daha yaratıcı değilim orada. O beni geriyormuş meğer o zaman da, tam tanımlayamıyorum. Sonra bir arkadaşımla değiştirmeye karar verdik bölümleri. Yazılar, çiziler, evraklar. Ben dokuma bölümüne geçtim. Diğer arkadaşım da moda bölümüne geçti. Ve dokumayla tanışmış oldum. O güne kadar hiç dokuma yoktu hayatımda. Ondan sonra yani gerçi işte böyle bir ilkokul zamanları falan herkes anlatır ya böyle şarkıcılar. Ben ilkokuldan beri şarkı söylüyorum falan. Yani ilkokulda öyle bir teşebbüsüm oldu. Bir şeyler yaptım falan ama yani ondan sonra bir daha hiç olmadı. Yani bir kere bir şey denemiştim. Ondan sonra neyse işte dokuma bölümüne gelince de hep bunu anlatıyorum ve çok komiğime gidiyor. Yani bir sürü bölüm var ve herkes çok eğleniyor. Herkes, ama dokuma o kadar uzun sürüyor ki biz durmadan atölyedeyiz. Herkes ne kadar eğlendiğinden bahsediyor. Biz sabahlara kadar atölyede kaldığımızdan söz ediyoruz. Ben dedim ki bazı yerleri dokunmamaya başlayayım. E tabii ben dokunmayacağım deyince bu sefer hocalar dediler ki hani öyle olur, bu böyle dokuma olmaz. Biliyorsun hani o önce karşı duruşlar. Bana da temel eğitim vermeye çalışıyorlar ve çok haklılar. Bugün ben de olsam ben de onlar gibi yapardım. Dokumaya dokumaya İlginç bir şekilde bugün dünya çağdaş sanatı içinde kendime ait bir dokuma tekniğim oldu. Ondan sonra yüksek lisans tezleri yazıldı. Amerika'da, Kanada'da, bu yıl Kahire'de. Kahire Üniversitesi'nde de bir yüksek lisans tezine konu oldum. Türkiye'de de 3 ayrı, toplam 6 tane yüksek lisans tezi yazıldı bu konuyla ilgili. Ondan sonra tabii arada şöyle bir şey, yani okuldayım ama okulda müthiş bir mobbingle çalışıyorum. 4 yıl okudum, mezun oldum, yüksek lisans yaptım. Doktora zamanında da yani bize sanatta yeterli denk geliyor. Adana'ya gittim. Çukurova Üniversitesi'nin ilk hocalarından biriyim. 4 hocamız var. 4 hocaydık zaten orada. Orada temel sanat eğitimi müfredatını hazırladım. Ondan sonra da geri döndüm 9 Eylül Üniversitesi'ne. Ama bu yaşlar şöyle, yani 20 yaşındaydım bunu yaptığımda. Ondan sonra biraz erken başladım. Çünkü içine kapanık otistik bir tiptim bence. Bütün özelliklerini taşıyordum ve bence o zaman bu tanılar yoktu bizim zamanımızda. Biz çok sonradan öğrendik bunların ne demek olduğunu. Dokunmaz, konuşmaz, mümkünse yalnızlığı seven, sokakta oynamayan, arkadaşı olmayan, okula zorla giden, okula gittiğim zaman kimseyle konuşmayan, öyle bir tiptim. Annem beni nasıl açmaya çalıştıysa başardı yani. Şimdi de eve toplayamıyorlar bir türlü. Hasret kaldık birbirimize. Dokuma kısmı tekrar 9 Eylül'e dönünce yüksek lisans doktora zamanında derslere falan giriyoruz bir şeyler ve beni çok üzüyorlar. İşte o üzüldüğüm zamanlarda da sanat serüvenim başladı. Böyle bir
evet, şimdi bak aslında çok güzel toparladın. Ben sana bununla ilgili bir şey sormak istiyordum zaten. Senin böyle bırakmasını, durmasını bilen bir insan olduğunu, zaten işte istifalar, ondan sonra kendi dokuma, canım sıkıldığı için o kısımlarını dokumayayım diyerek onları bırakmalarla böyle hayatına yön verdiğini, o bırakmaların senin hayatına yön verdiğini düşünüyorum.
Evet.
O dokumadaki evet. Boşluklar, istifalar, sen bıraktıkça çoğalmış gibisin değil mi?
Evet. Ya sanki hayatın sırrı oradaymış da ben de oyun oynarken yanlışlıkla anlamışım gibi. Bilerek zaten yani benim o dönemlerde bu ruhsal durumlar, bu içsel karmaşalar, bu kendine dönmeler falan bunlar gerçekten bizim zamanımızda çok konuşulmayan şeylerdi. Biz daha bu kendi yolculuğumuzun ne olduğunu bilmezken, gerçi Sezen Aksu yazıyormuş o zamanlar bize bunları hep söylüyormuş da anlamıyoruz biz onları. Ben zannediyorum. Şimdi anlıyorum ne yazıyormuş yavrum. Şöyle her an her şeyden vazgeçebilirim. Vallahi yaşamımla, tecrübeyle sabit. Hiçbir şey körü körüne bağlı olmayı sevmiyorum. Kahve içmem, çay içmem, verirlerse içerim. Yani öyle bir bağımlılığım da yok herhangi bir şeye. Yarın dokuma yapmazsam hayattan bezmem ve beni tanımlayan şey dokuma olamaz. Dans etmekten vazgeçtim mesela, ondan da. Yapanları izliyorum, çok da beğeniyorum, mis gibi. Yapsınlar, ne kadar güzel. Bayılıyorum da ama ben artık yapmak istemiyorum mesela. Bir gün günün birinde istersem tekrar başlarım. Zor olur ama başlarım yani. İnsan müthiş bir makine, vücut. Dolayısıyla körü körüne bağlı değilim. Bir yere, yöreye, gruba ait değilim. Beni bir şey tanımlasın istemem. Hayatımda sabahtan akşama kadar dokuma yok. Yünlü bilmem ne ipli dövmelerim yok. Hatta yani bakarsanız bana çok bir sanatçı gibi bir şey de göremezsiniz. Normal sıradan bir tipim yani. O vazgeçişlerin çok kıymetli olduğunu şimdi daha da iyi anlıyorum. Çünkü eğer ben oraya takılıp kalsaydım ya hastalanır ölürdüm. Ya çok mutsuz bir insan olur, artık üretemezdim. Ya da o bana verilen sınırın içinde hareket eder. Yani böyle mutsuz, üzgün bir hayat sürerdim. Şimdi de hiçbir şeyin eni olmaya çalışmıyorum. Moda yapıyorum. Bir sürü modacı var. Benim modacıların içinde saymazlar mesela. Benim çünkü daha çok dokumacı gibi derlerim. Ben modacı, yani New York Fashion Week'te defile yaptım. Miss World, Miss Universe giydirdim. Ama hani modacılar beni içine almazlar. Haklılar da. Çünkü modacı gibi davranmıyorum. Ama sanatçılar da beni işin içine almazlar. Onlar da bir dokumacı gibi görürler mesela. Çok da sanatçı gibi görmezler. Dolayısıyla hani o kokteyllerde yokum, açılışlarda yokum, karma sergilerde yokum. Olmamak da güzel yani, ve yorulmuyorum mesela. Kendime vakit ayırmayı daha çok seviyorum. Herhalde ondan kendi kendine bir şeyler oluyor işte. Arka tarafta şanslıyım ama.
Bak aslında çok soruları da senin anlattıkların doğrultusunda ben kendi kafamda oluşturmuşum. Şimdi sen bunu söyleyince ben sana hemen bununla ilgili bir şey soracağım. Sevgilin Nilay Örlek'le yaptığınız söyleşide bir eserin 600 saat kadar bir zamanda ortaya çıktığını söylüyorsun sen. Böyle ilmek ilmek, nasıl sabırla, nasıl zamanın senin için yavaş aktığını. Şimdi anlattığın tabloda da böyle bu curcunalar içinde sanki kendi yavaş dünyanı yaratmışsın. Hani o çıtta slow derler ya.
Evet,
yavaş
evet.
Şehrini yaratmış gibisin sen. Böyle ben
evet.
Bakınca onu görüyorum. Ve bu yavaş hayat akışı, bu algısı nasıl gelişti? Onu merak ediyorum ben sende.
Şöyle yani, kendimi dokumacı gibi görmüyorum ya, onun için dokuma yapmak zorunluluğunda hissetmiyorum. Biri beni ararsa mesela, derse ki ya Fırat şöyle bir proje var, hadi böyle bir şey yapalım, o zaman yapıyorum. Ondan sonra yapıp kenara koyduğum hiçbir şey yok mesela. Ya da biri bana derse ki ya Fırat hadi bir sergi açalım işte, şöyle bir şey yapalım, o zaman oturup dokuyorum. Ama onun dışında hadi bakalım ben şimdi bugün sanata ne yön versem falan diye asla düşünmüyorum yani. Yani biri beni arar, bir proje için bir şey isterse o zaman yapıyorum. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorum. Çok mutluyum.
Kardeşinin o zaman ortanca kardeşin yolunda ilerliyorsun değil mi?
Evet, aynen öyle. Aynen öyle.
Sana bak ne soracağım. Şimdi senin dokumalarına bakınca böyle oradaki karakterler bizim gözümüzün içine bakıyor Fırat. O nasıl
Ya.
oluyor?
Ya ne oluyor biliyor musun? Bunu böyle bu aralar biraz daha bak şimdi iyi ki bu aralar yapıyoruz. Çünkü daha önce söyleseydim böyle evlenen bir şeyler söylerdim ama bu ara neyi düşünüyorum biliyor musun dokuma yaparken? Ne bir önceden hazırlık yapıyorum. Ne Photoshop'ta renk bölgelerini ayarıyorum. Çünkü öyle bir şey her zaman çok statik oluyor. Aa, Fırat boşlukta dokuma yapıyor. Onun tekniği bu derler ama o değil. Benim bir de atkı atım sistemim var. Yani renkleri birbirine bağlama, renkleri yan yana getirme gibi böyle bir tekniğim var yani. Ve bu da Leonardo bana çok büyük ışık tuttu. Der ki gerçeklik resimde, resimsel bir durumda gerçeklik stufumato'dur. Yani ışık ve gölge arasındaki kontürsüz geçiş. Bunun için iki soru sorar. Bir tanesi der ki bir nehir suyu bir deniz suyuna karıştığında ikisi arasında nasıl bir kontür vardır? Ya da bir gece karanlıkta ay ışığı yere düştüğünde ayın ışığıyla karanlık arasında nasıl bir kontür vardır? Eğer der bunu yakalarsanız sfumato işte o zaman resimde gerçekliğe ulaşırsınız. Şimdi boya birbiri içine geçen bir malzeme, eriyen ve birbiri arasında süzülen bir malzeme ama iplik öyle değil. İplik net ve keskin bölgeleri olan bir malzeme. İşte ben o malzemede nasıl bu sfumato'yu ararım derken yeni bir atkı atım sistemi buldum. Zaten hani o tezler falan hep bunlardan bahsediyor. Ondan sonra ve orada neyi fark ettim biliyor musun? Ben bir dokumacı gibi davranmıyorum. İyi ki davranmıyorum. O zaman her yere dokuma motifi koyabilirdim. Anadolu kilim motifi. Hatta bu ara Anadolu çok moda ya. Herkes Anadolu'yu eli belinde kadından ibaret zannediyor. Ona da çok üzülüyorum. Ondan sonra sanki onu koyunca Anadolu'nun temel savunucusu oluyorlar gibi çok komik yani. Hatta biraz böyle artık beni uzaklaştırmaya başladı görünce bu motifi. Çok da severim de yani öyle bugünkü yorumunu hiç sevmiyorum. Ben de bölüm bölüm kurdum falan tekstil bir şeyler hani böyle bu kadar okudum. Bunları söylemeye de artık hani buna hakkım varmış gibi görüyorum. Ve ben ressam gibi dokuyorum. Onun için dokumacıların yaptığı dokuma resimlerden başka bir teknikte görüyorsunuz. Böyle gözünüzün içine bakıyor. Çünkü resim geleneği başka bir dildir. Dokumacılar resim yapmaya çalışırsa resim altyapısı olmadığı için aslında çok daha teknik durur, daha durağan durur bir iş. Yine güzeldir ama onun derinliğinde bir sorun vardır. Ben çokça görüyorum işte böyle çocuklarla çalışıyorum, bu işte okuyan öğrencilerle, bu işi yapanlarla falan. Sürekli dokuma yaptıkları için dokumanın altında kalıyorlar. Mesela bana giyilebilir sanat yapanlar da çok komik gelir. Giyilebilir sanat giyilemez. Onun adında terminolojik bir hata var. Giyilebilir sanat giyilemez. Giyilemeyen sanat yapabilirler. Böyle bir şey olursa. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Tasarımcıların hepsi sanatçılığa özenmeye çalışıyor. Oysa tasarım müthiş bir şey kendi başına. Zanaatçılar sanatçı olmaya çalışıyor. Oysa zanaat kendi başına bizim hepimizin önünde saygı duruşunda durduğumuz müthiş bir teknik. Yani herkes birbirine özeniyor. Herkes kendi işini yapsa müthiş olur bence. Ve dolayısıyla ben böyle ressam gibi davranıp dokumayla da resim yaptığım için temelinde resim geleneği olduğu için çok gerçekçi formlar çıkabiliyormuş meğer bugün bakınca.
Senin peki bir resim altyapın var mıydı? Nasıl bu?
Tabii ben Güzel Sanatlar Fakültesi okudum ve 2 gün, 2 tam gün, 1 yıl boyunca 16 saat her hafta nü model çalıştık. Ben resim çizip geldim buraya. Desen çizdim geldim sınava girerken desen çizip girdim. Hatta artık tabii çocukların saksıda çiçek çizdiği bir eğitimden geçiyoruz ama bizim zamanımızda resimle, heykelle, seramikle, geleneksel Türkiye sanatlarıyla birlikte tekstil ve moda olmamıza rağmen birlikte temel sanat eğitimi aldık. Aynı konularla. Dolayısıyla insan anatomi, kas, ışık, gölge bunların hepsini çok iyi biliyorum. Okuldan öğrendim.
Kökenli bir insan olduğum için beni mazur gör. Yani
Estağfurullah.
bu konulardan biraz uzağım. Zaten biraz yakınlaşabilmek adına da bu podcast'i yapıyorum. Yani biraz daha anlayabilmek, daha fazla dokunabilmek adına yapıyorum. Bana da çok katkısı oluyor bu süreçte.
Canım benim.
Ben Fırat'ı size biraz daha anlatmak isterim. Fırat'ın geliştirdiği dokuma tekniği yurt dışında pek çok üniversitede tekstil bölümlerinde anlatılıyor. Bu yıl hatta 11. sınıfta ilk öğretim kitaplarında yer alıyor. Doğru söylüyorum, değil mi?
Evet, doğru.
Evet.
Ha.
Kanada'nın en önemli tekstil derneğinde Fırat Nezirioğlu gibi Dokumak isimli günler düzenleniyor. İTÜ, Süleyman Demirel ve son olarak da Kastamonu Üniversitesi'nde 3 yüksek lisans tezi var kendisiyle ilgili. Ve her ne kadar kendisi çok mütevazi yaklaşsa da en havalısı İngiltere Kraliçesi'nin ve pek çok kraliyet mensuplarının portrelerini okumuş olması. Bu anlattıklarım aslında o kadar ilham verici ki ve ben uzayla da bunları çok konuşuyorum. İnanamıyorum. Böyle gerçekten çok ufuk açıcı, yeni nesil için çok umut verici bir şey.
Teşekkür ederim.
Okuma gibi daha çok kadına atfedilmiş bir eylemi,
evet,
harika noktalara taşıyorsun ya. Bu diğer erkek öğrenciler için de çok motive edici olsa gerek, değil mi? Nasıl?
Ya evet, vallahi ona çok mutlu oluyorum. Çünkü pek çok üniversitede arkadaşlarım arıyorlar ve diyorlar ki ya Fırat, sayende artık dokuma bölümlerine, halı kime vesaire daha çok erkek kayıt oluyor. Ya bu müthiş bir şey. Mesela yani işte orada bu eşitlik konularına hiç girmek istemiyorum. Biz zaten eşitiz, kadın, erkek falan, yani bunlara hiç girmeye gerek yok. Ama sadece utandığı için de çok istediği işi yapmayacak birine de üzülürüm yani. Dolayısıyla herkes istediği işi yapabiliyor olsun. Herkes her şeyi yapabilir. Ve bu erkek öğrencilerin girmesi de vallahi yani hoş oluyor. Çünkü bir sınıfta denge oluyor. Ben de okurken tek erkek bendim. Bir sürü kız arkadaşım vardı okuldayken. İyi mi kötü mü tartışılır, mis gibi arkadaşlarım oldu. Ama o denge de iyidir. Vallahi iyidir.
Tabii tabii. Ben çok çok iyi bir rol model teşkil ettiğini düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
Harika gerçekten de. Sana dair merak ettiğim noktalardan bir tanesi, sen çok büyük azimle Türkiye'nin dört bir tarafına gidip oralardaki, ay, dokuları, dokumaları, köyleri araştırıp bulup ilmek ilmek her yeri birbirine bağlıyorsun sen. Gerçekten. Bunu nasıl yapıyorsun? Bu öyle kıymetli bir hareket ki. Biraz onu da anlatsana.
Ya tabii. Vallahi şöyle bir şey. Yani bakın, biz bir şey yapmak için para isteriz. Para ihtiyacımız olur. Onun için isteriz. Ondan sonra mevki isteriz. Şan şöhret isteriz. Bir şey isteriz. Bir şey isteriz. Vallahi benimki merakla çıktı. Zaten Anadolu insanı müthiş. Gittiğiniz zaman aç kalmıyorsunuz. Size evini de açıyor, kapısını da açıyor, yemeğini de paylaşıyor. Vallahi hala öyle. Yani her şey bozuldu falan diyoruz ama o misafirperverlik gerçekten bozulmuyor. Ben vakti zamanda bebeyken işte gittiğimde ya diyordum ben üniversitede okuyorum. Acaba nasıl, ama merak ediyorum işte. Bu giderek oldu. Gitmesem olmazdı. İnternetten baksam olmazdı. Kitaptan okusam olmazdı. Oraya gitmem lazım. Şimdi bugün öyle bir yere geldi ki zaten 20 yıl falan oldu. Artık şehirler bitti. Köyler, köy artık mahalle oldu biliyorsunuz. Ama mahalleler bitti ve onların işte sokakları falan kaldı yani. O kadar çok geziyorum. Gezdiğim her yerde de öğrendiğim ahbaplarım, dostlarım, dokuyucu kadınlar. Onlarla öyle bir bağ kurduk ki, çünkü aynı dili konuşuyoruz. Ben İzmir'den gidiyorum, İstanbul'dan geliyorum diye. Aha gelin bakalım ben de size bir şey sunacağım falan filan gibi gitmiyorum tabii ki gidince. Ben öyle bir şey öğrenmek için gidiyorum. Ve onlar bunun farkına vardılar, bir sürü arkadaşım, dostum. Onlar bana anlattıkça ben zenginleştim, öğrendim. Onlarla birlikte tezgaha oturdum, ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Sonra acaba biz bunu ne yapabiliriz derken bir anda New York Fashion Week için bir telefon geldi. Allah Allah. Ve ben o zaman yine moda yapmıyorum. Ben normal bir sanatçıyım yani, sanat eseri yapıyorum. O arada da Anadolu'yu gezip köyleri geziyorum. O olunca bu sefer ben Anadolu dedelerini anlatan Anadolu kalıplarını birebir kullandım. Ve Avrupa için, Amerika için çok yeni kalıplar bunlar ama bizim için sıradan. Anadolu kalıplarını kullandım, Anadolu kumaşlarını kullandım, bir seri yaptım. Bu seriyle öyle bir yere geldik ki şimdi artık ben dokuyucu arkadaşlarımın para kazanmasına olmak istiyorum. Ve şimdi yaptığımız bütün kıyafetler önce 1/3'ü üreten kadınlara gidiyor, diken ve dokuyan. 1/3'ü de sokak hayvanlarına gidiyor. Böyle bir yöntem bulduk. Kendi kendimizi çekip çevirebileceğimiz, kendi kendimizi donatabileceğimiz, hayatımızı devam ettirebileceğimiz bir sistem bulduk. Ben bunun neresindeyim? İnanın ben durmadan para harcıyorum. Ama o öyle bir şey ki işte hayatın sırrı çok acayip. Bir şeyi paylaştıkça, bir şeyden para kazanmayı düşünmedikçe bütün yollar açılıyor. O zaman arada başka bir bağ oluyor. Ben şimdi köydeki kadına gitsem ve desem ki hayır bana önce para vereceksiniz ki size bir kumaş tasaracağım desem, ya o kadıncağızın zaten hayatını geçindirmek için buna ihtiyacı var ve bir yol arıyor yani. Bu büyük bir saçmalık olurdu. Ama ne yapıyorum? Mesela yurt dışı firmalarla da çalışıyorum. Orada ne yapıyorum? İşte gidiyorum, bunları anlatıyorum, konuşuyorum ve bu konuşmaların karşısında da bir ücret alıyorum. Ve bu öyle bir döngüye geldi ki ben oradan besleniyorum. onu anlatınca para kazanıyorum. Ben bunun için para harcıyorum. Oradaki kadınlar dokudukça, ürettikçe, diktikçe para kazanıyorlar. Herkes, sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince, çok mutluyuz bunun için. Öyle bir döngü oldu ki kimse paradan konuşmuyor. Kimse zamandan konuşmuyor. Kimse üretecek olanın ne kadar zor olduğundan konuşmuyor. Ve biz kendi kendine yine sessiz sedasız bu arada. Dedim ya, Türkiye'de kimse benim odacı olarak bilmez ki. Ama mesela şöyle bir şey de oluyor. Ya Fırat'cığım biraz pahalı diyorlar, çok özür dilerim. Bunun için kadınlar çalışıyor. Bunun ziraatinde çalışıyorlar. Bunun iplik yapımında çalışıyorlar. Bunun dokumasında çalışıyorlar. Bunların hepsi el emeği. Ve bunların dikiminde çalışıyorlar. Ve ondan sonra da ne oluyor biliyor musun? Geri dönüştürülmüş herhangi bir şey için peşinde koştuğumuz her şey bizi kansere biraz daha yaklaştırıyor. Geri dönüşü plastikler, geri dönüştürülmüş her türlü materyal ve bir yıl sonra çöp olur. Çünkü geri dönüştürülmüş lifler ikinci kere geri dönüştürülemez. Kıta liflerdir onlar ve çöp olurlar. Oysa ben pamuk bir şey yaptığımda, ah Fırat'cığım çok su harcıyor ama biz pamuk tercih etmiyoruz diyen bir sürü modacı ya da tekstilci bir sürü insan bunu aslında içten içe biliyorlar. Pamuğu 10 yıl kullanabilirim. O zaman burada harcadığım suyla elde ettiğim değer tam 10 yıl sürecek mesela. Böyle şeylere çok değer veriyorum. Şimdi bu geç buluşmamızın bir nedeni de varmış diyorum. Mesela ipek böceklerini öldürmeden ipek ipliği üretiyoruz.
İpek ipekleri ve... değil mi?
Evet, barış ipeği. Yani deliriyoruz. Bununla ilgili daha önce ilk biz mi yaptık? Hayır. Zaten benim yani ömrümde bir şey ilk defa yaptım. İlk harika diye bir şeyim yok. Yani benim işim sonuca ulaştırmak. Yani bu daha önce de başlamış bir teşebbüstü. İnsanlar bununla ilgili uğraştılar ama bunun gerçek sonucunu ben aldım. Ne yaptık? Biz bunu Türkiye'nin çeşitli yerlerine yaydık. İskenderun'da, Hatay'da, Ankara'da, Rize'de. Bunların tezgahları kuruldu. Bu lifler dokunmaya başlandı. Hatta onlar kumaş oldular. Ben onlarla koleksiyonumu yaptım ve şu anda raflarda. Sadece güzel diye bir şeyi sevmek, sadece çirkin diye sevmemeyi hiç anlamıyorum. Kara Fatma'yı da çok seviyorum, fareyi de çok seviyorum. İpek böceğini de seviyorum, kediyi de seviyorum, köpeği de seviyorum, hepsini de seviyorum. İnsanı da seviyorum. Doğusunu da seviyorum, batısını da seviyorum. Hepimizin şurada bir buluşması lazım önce. Çok ayrıştık. Hiçbirine gerek yok. Dışına bakmamamız lazım bir şeyin. Anlamına, içeriğine bakmamız lazım. Doğayı çok sevmemiz lazım. Bizi kurtaracak başka hiçbir şey yok. Onun için işte tekstilde bile hayvanı düşünür olduk.
Bir de bilişim vadisi giyilebilir teknolojiler danışmanlığın var. Bunu evet. Ben ilk Canan Dağdevrin ile duymuştum. Senin neler yaptığını da çok merak ediyorum. Ankara keçilerini merak ediyorum mesela.
Bilişim Vadisi'nde bir kümelenme oldu. Tatlıydı, hoştu. Ve bence orada beni pek anlamadılar. Birbirimizi işte böyle yolda anlıyoruz. Ben orada papatya tarlasındaki Haydi gibiyim. Onun tuzu, bunun kılı, bunun işte bir şeyi, tüyü, yünü falan diyorum. Çünkü benim orada kendi kendime konumlandığım alan şu. Bir doğal lif, hayvansal ya da bitkisel. Kendi varoluşuyla. Biz ona hiçbir şey yapmadan... Bize ve dünyaya ne faydası var? Ben bunu araştırıyorum. Çünkü ben küçük aklımla yani ne yapabilirim ki ben onun üstüne? Geçenlerde işte pamuğun içindeki yağı aldılar daha çok su çeksin diye. Hatır otur her tarafımız kaşınmaya başladı. Olmuyor. Doğa bizden daha akıllı. Dolayısıyla ben onu dinlemeyi tercih ediyorum. Onu araştırmayı tercih ediyorum. Bir gün biz orada dururken kutup projesi geldi. Kutup için geldiler. Biz 7 yıldır, şimdi 8. ya da 9. yıl olmalı. Yılları karıştırıyorum artık. Kutuba gidiyoruz ama gözlemciyiz. Bizim orada bir toprağımız yok. Ancak bir yenilik yaparsak oradan bir toprak sahibi olabiliriz dediler. Ya tamam harika, evet tamam çok güzel. Sonra hemen grup ikiye ayrıldı. Genelde şöyle oluyor, ben ve diğerleri. Sağ olsun Arzu Kapöl de orada, Sun Tekstil orada, TÜBİTAK orada. Onlar bir grup oldular. Kıyafetlerin içine devre, yazılım, kablo koymak gibi böyle bir fikirleri vardı. Ben de dedim ki ya hayır arkadaşlar, Ankara keçisi var ve bu tek başına yeterli. Çünkü bendeki bilgi şu, Ankara keçisinin lifi NASA'nın uzay kıyafetlerinin ham maddesi. Bir kere UV filtresi var ve belirli bir işlem sonra hava ve su geçirmezlik oluyor. Şimdi orada şöyle bir şey oldu. Anadolu'da olgunlaşma enstitülerinin dokuduğu kumaşlar vardı ve Safkan Ankara keçisi sof kumaşı değildi. Ondan dokunan kumaşı sof deniyor. Ve onunla test yaptılar. Oysa ben Ankara'ya gittiğimde şöyle bir manzarayla karşılaştım. Bir dakika, şu anda Ankara keçisi yok. Yani var ama üretilebilir. %100 Ankara keçisi olan, bunun eğrilmiş %100 olanı yok yani. İçinde polyester var bazılarının. Bazılarının tavşan tüyü var. Bazılarının vesaire vesaire. Çünkü yün o kadar yumuşak ki bükümü çok zor. Bunu anneanneler yapıyormuş ama unutmuşuz. Ve 1930'lara kadar yer gök Ankara keçisi, her yer harika. İngilizler geliyorlar, bu türün ne kadar güzel olduğunu fark ediyorlar. Ve bu türün kendilerini almak için siyah boyayıp kaçırıyorlar. Çünkü endemik tür. Ve siyah boyayıp Avrupa'ya götürdüklerinde tür yozlaşıyor. Neden? Çünkü Ankara'ya vuran güneş açısı diğer dünyanın başka yerlerinde okyanusa denk geliyor. Bizde toprağa denk geliyor. Bu yoğun radyasyon nedeniyle hayvan kendisi UV filtresi geliştirmiş. Bakın biz hiçbir şey yapmadık, kendi kendine yapmış. Ve ondan sonra yine denemelerine devam ediyorlar. Bir gün Güney Afrika'nın en güneyinde 3. ve 4. kalitesine ulaşıyorlar. Oraya ulaştıktan sonra da Anadolu'ya büyükbaş desteği veriyorlar. Ankara'da ne yapacak? İşte yokluk var. Herkes keçileri bırakıp danaya geçiyor. Çok az. Ankara'da hep heykeli var. Ankara keçisinin kendisi yok. Yani var da yok yani. Ondan sonra biz gidiyoruz. Tarım Orman İl Müdürlüğü'nün müthiş bir projesi var. Tarım Orman İl Müdürlüğü'yle buluşuyoruz. Onlar zaten çok güzel hareket ediyorlar, organize oluyorlar. Ve şöyle bir şey yapıyorlar. Toprak analizi yapılıyor, otlar yetiştiriliyor, çoban yetiştiriliyor vesaire. Ve benim de çok tatlı bir videom vardır. Orada bizim bebeleri görürsünüz. Bugün 225 bin baş safkan birinci kalite Ankara keçisi elde ediyorlar. Ediyorlar diyorum, ben de onun bir parçasıyım da. İşte yani ama onlar yapıyorlar. Şimdi ben diyemem ki burada ben yaptım. Ben gidiyorum güzel güzel. Hep birlikte konuşuyoruz, düşünüyoruz neler olur, neler biter, bunlar nasıl olur diye. Atölyeler kuruldu Boyalı'dan Allah'ında. Boyalı köyün muhtarı kadın, mis gibiler, çok tatlılar. Ankara keçilerinden elde edilen işte bu lifler ne olur diye düşünüyoruz. O ara ben Muş'tan bir tane mis gibi çocuğumuzu buluyorum, inan. Onu da halı yarışmasında keşfediyorum. Halı yarışmasını izlemeye gidiyorum. Bir halı var, çok güzel, kim dokudu bunu? İnan, inana bir bakıyorum iplik eğiriyor. Hop, inanı çağırıyorum atölyeye. İnan Ankara keçilerinin liflerini bir güzel iplik yapmayı başarıyor. Ve serüven böyle böyle işte nereden nereye geçiyor. Ondan sonra hepimiz yan yana durunca mis gibi oluyoruz. Ve şöyle oldu. Benden ayrı olan TÜBİTAK grubu başarısız oldu. Bazı tasarımlar falan çıkıyor. Onlar tasarım bazında kaldı, düşünce bazında kaldı. Ürün olmadı. Ama benim taraf oldu.
Ellerine sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Böyle alkışlayarak dinliyorum. Tabii çok fazla ses üst üste binmesin diye sesimi çıkarmamaya çalışıyorum. Burada yerimde duramıyorum.
Canım benim.
Senin bu bütün anlattıklarından, bunların toplamından, bu dans geçmişinden de dolayı böyle zihninin farklı disiplinleri de görünmez iplerle birbirine bağladığını düşünüyorum. Yani dokumalarından ilhamla iki ayrı müzikal yapmışsın şu ana kadar. Sergilerde dokuyu, müziği, kokuyu birleştiriyorsun gördüğüm kadarıyla.
Evet.
Anlatsana nasıl çalışıyor zihnin?
Ya işte yani mesela bir şey neyle güzel olur? Kendimce onu düşünüyorum herhalde. Bilmem ki bu işin matematiği nasıl oluyor. Ama mesela bir sergi için bir iş yapıyorum. Ay kokuyor yani ben yaparken zihnimde. O zaman koku yapan bir arkadaşımla çalışıyorum. Mis gibi işin kokusu oluyor. Ya da o serginin kokusu oluyor mesela. Hem her iş için koleksiyoner o işi aldığında parfümünü de hediye ediyoruz. O iş öyle kokuyor. Zaten ben dokurken kokuyor. Yani herhalde çok vakit geçirdiğim için öyle hissediyorum. Bir anda olup bitmiyor ya iş. Gerçekten çok uzun sürüyor. Dans ederken de ben işte tekstil bölümünde okuyorum ama aklımda hala dans etmek var. Benim canım Şebnem Şenel hocam İzmir'den, müthiş bir balerin yani canım benim. Onun anneciği de Suna Şenel. Suna Eden Şenel Atatürk'ün emriyle Madame Nina Valua Türkiye'ye geliyor ve 4 tane kız seçiyor. O 4 kızdan bir tanesi ve bale kurmak üzere eğitime gidiyorlar. Düşünün Atatürk davet ediyor ve Suna Hoca 4 yıllık eğitimi 1,5 yılda tamamlayan, dans yazımı denen notasyonuna eklemeler yapan ve halk dansları sayesinde eklemeler yapan müthiş bir hoca. Ve ona dediklerinde evet sen artık burada ol, burada hoca ol dediklerinde ailesine mektup yazıyor ve diyor ki işte bakın ben burada Londra'da Royal Akademi'de hoca olacağım. Daha sınıf arkadaşları okuyor. O 1,5 yılda bitirmiş yani. Bu kadar müthiş bir kadın. Ve ailesi ona diyor ki hayır sana bir görev verildi. Buraya gel ve görevini tamamla. Aynen. O geliyor, buradaki bütün operaların, bale kısımlarının kurulmasına rol oynuyor. Türk halk danslarının yazılarak bir sistem halinde bugüne getirilmesini sağlıyor. Müthiş bir kadın. Onu da tanıma fırsatım oldu. Hatta onun için de bir iş yaptım. Ah canım benim, ölmeden önce ona izlettim. Ben artık ölümsüz oldum dedi. Zaten bana ihtiyacım var ölümsüz olmak için. O zaten ölümsüz. Sağ olsun, ben de işte okulda böyle kendimi kötü hissettiğimde, istifa ettiğimde, hani o istifa hikayemde işte, yani o kadar mobbing vardı ki okulda, artık kendimi şaşmıştım. Derse girmem yasak, öğrencilere proje yapmam yasak. Öğrencilerle çalışıyorum, yurt dışında ödül alıyorlar. Ben ceza alıyorum. Ben anlamadım bu işi yani bir türlü. Ya da dokuma yapıyorum, sergi açacağım. İzin yok. Ya da mesela sahnede dokuma yapıyorum. Ve böyle bir şey var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ben görmedim örneğini o zamanlar. 2008'den bahsediyorum. İzmir Caz Günleri'nin kapanış konserinde Baki Duyarlar'la birlikte sahneye çıkacağım. Ne kadar önemlidir o da sanatçı olarak. Ve bana okuldan izin verilmediği için ben 5'e kadar işte mesaimi tamamlayıp ondan sonra apar topar sahneye gidiyorum falan. Ve bir bakıyorum Güzel Sanatlar Fakültesinden bir tane insan yok. Ben orada İzmir'de, İzmir kaç kişi canım yani, bir avuç insanız orada. Ve okulda da işte böyle her şey yasak olduğunda, 9 Eylül Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesinden bahsediyoruz yani, çılgınlık. Ben de istifa ederken şöyle bir şey yaptım işte, bütün hocalarımı tuvalet kapısının altından bacakları görünüyorken dokudum, iç çamaşırları, pantolonları, etekleri. Dedim ki siz buradan kendinizi tanırsınız çünkü birinin ne iş yaptığını konuşmuyoruz ki burada. Hep ne giydiğimizden bahsediyoruz. Bir dakika, yani başka bir şey var okulda. Ben de size küstüm, arkamı döndüm, içimi döküyorum deyip işe yap Fırat diye bir iş yaptım. Akıl Hastanesi diye bir sergi açtım. Sergi davetiyesiyle istifa mektubumu da bölüm başkanımın masasına bırakıp okuldan ayrıldım. Tabii yine işte o bırakmak. Herkes şeyi söyledi. Ya Fırat sen devlet memurusun. Hafta sonun yok. Sabah 9 akşam 5. Sigortan var. Sigorta ne kadar büyük bir şey. Ki şimdi görüyoruz yani, hani ben o sigortanın parasıyla zaten yaşayamam. Ve ne oldu biliyor musunuz? Ben bile sürüneceğime inandım okuldan istifa edince. O kadar yoğundu. Sonra daha Instagram yazılımı yapılmamış o zaman. Sadece Facebook falan var. Nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde. Benim işim İstanbul'da çok önemli galeri Zilberman. Çok büyük bir galeridir. Orası tarafından alındı. O iş sonra Sotheby's'de satıldı. Sonra ben ikinci yıl Christie's'e kapak oldum. Ve bir anda dünya serüveni başladı. Türkiye'de göründüğü gibi değil benim dışarıdaki serüvenim. Gerçekten buradan anlaşıldığı gibi değil. Çünkü burada sanatta da başka bir şey işliyor. Daha detayı, daha karanlık, daha aydınlık şeylerden bahsedelim. Dansta da çok benzer bir şey oldu. İstifa ettikten sonra ne yapacağımı şaşırdım. Okuldayım. Bildim bile ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek, doktora, ben okuldayım. Tek bildiğim şey okula gitmek. Sabah ben kalkınca okula giderim. Ben başka bir şey bilmem ki. Hafta sonu da giderim. Yani benim başka bir hayatım yoktu. Ve istifa edince bitti. Ne yapacağımı şaşırdım böyle. Ben de Şebnem hocamı aradım ve izin istedim. Ya dedim, ben bir dans topluluğu kuracağım. Var mı izin? O da izin verdi sağ olsun. Ve internete yazdım. Facebook var o zaman. Kim dedim dans etmek istiyorsa gelsin, herkese dans ettireceğim. Evimin koridorunda, Bostanlı sahilinde, ağaçlarda, Alsancak'ta bir spor salonunun çok küçük bir pilates salonunda 23 kişi deliler gibi dans ediyorduk. Bakın İzmir'in bunusunu çok severim. İzmir'de herkes yan yana gelir. Birbirini sever, konuşur, anlaşır. Vakit sorunu yoktur. Birbirine vakit harcar. Bakın bunlar da güzel şeyler. Mis gibi yani, çok güzel. Ve dolayısıyla hani İstanbul'da bu trafikten vesaire yan yana gelemeyecek o kadar insan orada İzmir'de yan yana geldi. Biz ilk yıl Küçük Prensler'in kitabını işte sahneledik. 6 kere sahneledik. Mis gibi oldu. Çok eğlendim onu. Çok amatördüm ben de o zaman. Ne yapacağımı bilmiyordum falan ama hepimiz mutluyduk. Yani orada işin güzelliğiyle falan hiç ilgilenmiyorum. Orada hayalleri dans etmek olan insanların hayalini gerçekleştirmesi mutluluğu vardı içimde. İkinci yıl dediler ki hadi dağılmayalım, bir daha devam edelim. Ve ben o zaman ne yapabilirim diye. Ve şans eseri YouTube'da Müzeyyen Senar konuşuyordu. Bir zamanlar biri vardı, bendim o da. Beni çoktan unuttular, hala unutulmuş vaziyetteyim. Yaşıyor da. A dedim nasıl unutulur? Ben hemen tıkır tıkır tıkır tıkır bütün organizasyonu yaptım. İznimi aldım. Eseri hazırladım ve Kültür Bakanlığı'na gönderdim. Dedim ki ben böyle bir şey yapıyorum. Sonra ben bu deli cesaretiyle Kültür Bakanlığı'ndan da para aldım üstüne. Bayağı güzel bir para aldık. O parayla da eseri tam 50 defa sahneleyebildik. Müzeyyen Senar'ın kostümlerinin replikasını yaptık. Ayten Huzur öğütçü yaptı. Benim 9. üniversitesinden arkadaşım, müthiş biridir. Müthiş bir sahne tasarımcısı. Ve valla 200 küsur kostüm var eserde. Birinci kısmı klasik böyle, ikinci kısmı modern dans. Ondan sonra Matt Graham ekolünden böyle bir teknikle hazırladım ikinci şeyi de. Biz onu 50 kere sahneledik. 4. yılın sonunda hayali dans etmek olan bu arkadaşlarım Devlet Opera Balesi'nin bir eserinde Devlet Opera Balesi dansçılarıyla aynı sahnede dans ettiler aynı anda. Acaba olur mu olmaz mı diye düşünmüyorum. Bir de birlikte çalıştığım insanlara kendisinden daha çok güveniyor olabilirim. Dansçılara da çok güveniyordum. Çok. Şimdi dokuma öğrencilerim var bir sürü. Onlara da çok güveniyorum. Çok güzel olacaklarını biliyorum. Kendilerinden daha çok güveniyorum. Vallahi öyle.
Peki sen başka neler yapıyorsun bu aralar? Benim sormadığım, senin anlatmak istediğin, deniz bak yenilerde şunlar da oldu diyeceğim bir şeyler var mı benim atladığım Fırat?
Geçen hafta İskenderun'a gittik. İskenderun'da Hatay'a gittim ve Hatay'da en eski bu işe ilk başlayan ilk Türk dokumacıyla buluştum. 98 yaşında büyük aşık ailesi, en büyüğü. Ben onun elini öptüm, o da benim alnımdan öptü. Oh, elimi aldım. Ondan sonra biz koleksiyonumuzu tanıtmak için, koleksiyonda şu, Barış İpek'in Keten ve Kendir'le Yolculuğu isimli Eko Doku Kooperatifi'nin müthiş bir projesi oldu. Ve bu proje içinde hem Keten'in hem Kendir yani Kenevir'in hem de ipek böceklerini öldürmeden ürettiğimiz barış ipeklerinin bir arada olduğu bir koleksiyon hazırladım. O koleksiyonun tanıtımı için de dünyanın en büyük tek parça mozaiğinin sergilendiği müze otele gittik, biliyorsunuz Hatay'da. Ve çok ilginç bir şey oldu. İşte yani bu kapılar nasıl açılıyor inanamıyorum ve beni alanın içine aldılar. Ben o mozaiklerin olduğu yere yukarıdan değil içinden bakarak gezdim. Ya inanamıyorum yani, çok teşekkürler valla. Esra Uzeli de analım yani, o çok teşekkür ederim. Eko Doku Kooperatifi'nin başkanıdır kendisi. Müthiş bir programcıdır, müthiş bir plancıdır, müthiş bir çalışma arkadaşıdır. O kadar güzel organize etti ki. Ondan sonra da Titus Tüneli'ne gittik. Orada Barış Bey koleksiyonunun çekimlerini yaptık. Şimdi onlar rafa girecek, artık satışa başlıyor. Ve çok mutlu oluyorum çünkü artık kenevir, herkesin söz ettiği keneviri biz dokuyoruz, üretiyoruz. Herkesin keneviri, ah ne kadar güzelmiş şöyle böyle dediği, övgüler, metiyeler yağdırdığı keneviri dokuyoruz ve yarın Kopenhag'a gidiyorum. Ondan sonraki hafta da işte Rize'ye gidiyorum. Rize'de kenevirin ziraatinden yani toprağa ekilip çıkmasından tezgaha ulaştığı sürece kadar belgeselini çekmeye gidiyoruz.
Çok heyecanlı.
Evet, ben de çok heyecanlanıyorum çünkü bu tekstil bölümlerinde, üniversitelerde söz olarak anlatılıyor. Ama nasıl yapıldığını gören pek yok. İşte biz bunların hepsini şimdi bilfiil yaptığımızı göstermek üzere gidiyoruz. Ondan çok mutluyum. Ya Fırat'cığım sen keten diyorsun ama biz onu yapıyoruz. Vallahi başım üstüne. Ne olur daha çok yapın. İşte sen Barış İpek diyorsun ama zaten onu şu yaptı. Ya zaten yapsın. Gerçekten. Yani yine başım üstüne. Zaten daha çok olalım. Vallahi tek olmak, ay çok en önemlisi falan, öyle bir şey değil. Ama böyle bir şey var. Ve lütfen şunlarla ilgilenin demek istiyorum. Ve pek çok Anadolu diyen insanın Anadolu'nun şekline takılıp kalmamasını çok önermek istiyorum bir eğitimci olarak. Mana önemlidir. Anadolu insanı gördüğünü değil, görmediğini sembol alır. Görmediğini düşünür. Onun için bizim dilimiz bile aslında metaforlarla doludur. Bir şeyi kendisiyle anlatmaz, hep onu duyguyla bağlar. O hepimizin bildiği, yani bir kalp vardır, can vardır, hayat vardır, nefes vardır, soluk vardır. Yani böyle her şey birbirinin içinde başka bir anlam, başka bir alem taşır. Ve Anadolu'nun dediğim gibi, hadi bakalım her şeye Anadolu kilim motifi ne kadar da güzel. Bu her yerde görüyoruz ya artık, bunların açıklamalarını ezberledik. Evet, koç boynuzunu biliyoruz artık. Eli belinde kadın da biliyoruz, patrağı da biliyoruz. Bunların hepsini biliyoruz. Evet, açarsak da görürüz. Yahu bunu neden yapmışlar? Onu bir araştırmak lazım. Koç boynuzu şu demektir. Tamam, o demektir de neden o demek oldu? Yani oraya nereden geldi? İşte buraları unutup her şeyin üstünü bezemekle tasarım yapmış sayılmıyoruz. Bezemek çok güzel bir şeydir bu arada. O da güzeldir. bir şeyi süslemektir, bir şeyi güzelleştirmektir. Ama tasarım dediğimiz şey bezeme değildir. Bunu en basit şöyle anlatabilirim. Ben öğrencime bir cep tasarla gel dediğimde, öğrenci bildiğim sıradan herhangi bir cebin üstüne bir çiçek deseni tasarlıyorsa bu cep tasarlamak değildir. Ama ben bir cep tasarladığımda şunu isterim işlevsel olarak. Elimi cebime koyduğumda dirseğimin açısı beni rahatsız etmesin. Onun içine bir şey koyduğumda, oturup kalktığımda, koşarken, yürürken onun içinden koyduğum şey düşmesin. Eğer böyle bir işlevi tasarlıyorsam tasarım yapmış olurum. Orada bir mana, bir işlev, bir amaç vardır. Ama eğer onun üstüne çiçeklerle, böceklerle mis gibi beziyorsam, süslüyorsam bu tasarım değildir. Ve bugün ne yazık ki gördüğüm her şeyde bezeme var tasarım diye. Manası kaçtı. Her şeyin üstünde Anadolu deseni görmek onu Anadolu gibi tasarlamak değildir. Anadolu'nun ne manayla bunu yaptığını bilmek ve ondan sonra da bugünün ihtiyaçlarıyla birleştirmek tasarıma götürür bizi.
Sen kendi sanatında bunu yapıyorsun aslında bakarsan, değil mi? Yani Anadolu'daki manayı alıp kendi eserlerin doğrultusunda, kendi baktığın doğrultudan o manayı gösteriyorsun. Yani illa o motiflere ihtiyaç yok.
Bende hiç Anadolu motifi yok.
Hiç yok işte, onun için diyorum. Evet. Ama sen o manayı çekip çıkartıyorsun ve onu sunuyorsun aslında, değil mi?
Evet, evet.
Çok güzel. Aydınlandım bir an.
Ay, yaşasın.
Sana sormak istediğim, herkese soruyorum ama sana da sormak istiyorum. Bir kabına sığmayan olarak bundan sonrası için ne hayal var, ne hayallerin var senin?
Ay, vallahi yok.
Nedense böyle bir cevap vereceğini düşünerek sordum ama yine de sorayım dedim ya.
Vallahi yok. Ben oturmayı çok seviyorum. Mesela hayalim biraz daha oturmak, kedimle köpeğimle vakit geçirmek, sevdiklerimle vakit geçirmek. Ama eğer bir gün biri gelir de bir şey isterse yine başım üstüne yaparım yani. Kim bilir hayat ne getirecek, bilmiyorum.
İşte diyorum ya, kendi yavaş dünyanı yaratıyorsun ya. Yani hakikaten olay budur. Çok güzel bir söyleşi oldu. Bizim istediğimiz şey Fırat'la atölyeye gidip atölyede buluşmaktı ama bir türlü onu gerçekleştiremedik. Atölyeyi su bastı, başka şeyler oldu. Fırat'ın döngüsü çok koşuşturmalıydı. Zoom üzerinden biz bu söyleşiyi yapıyoruz ama iyi ki de yaptık. Hakikaten çok uzun zamandır seninle söyleşi yapmak, seninle sohbet etmek istiyordum. Diretmekte çok haklıymışım. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
Canım benim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın.